Ayrım 7.
Arkadaşım bana daima cesaret vermeye çalıştığı halde bazen ümitsizliğini gizleyemiyor, ne buhranlı zaman, yer demir gök bakır diye şikayet ediyordu. O zavallı da sıkıntı içindeydi, işleri iyi gitmiyordu. Celal çocukluğundan beri azgın bir ihtilalciydi. Fakat 324 meşrutiyeti onu memnun etmemişti. Zaten o hiçbir devirle uzlaşmayacak bir adamdı. İnsanlar için, memleket için hiçbir zaman mümkün olmayacak uzun emelleri vardı. Ekseri ideal adamlar gibi, iyinin fenadan, güzelin çirkinden ayrılmayacağını, dünyanın böyle kurulduğunu zihnine aldıramıyordu. Böyle adamlar hiçbir devirde muvaffak olamazlar. Arkadaşım kimseden yardım görmüyor, bin güçlükle ancak ailesini geçindirebiliyordu. Bir akşam evimde yine onun bir mektubunu buldum. Celal bana Aristide Efendi isminde bir elbise tüccarının iş vereceğini yazıyor, hemen ertesi gün Galata'daki dükkanında kendisini görmemi söylüyordu. Nasıl bir adam olduğunu bilmiyordum. Son zamanlarda bir davasını deruhte etmiştim. Dün yazıhanede görüşüyorduk. Zeki, açık göz bir genç memura ihtiyacım var dedi. Ben de seni tavsiye ettim. Acele bekliyor, belki anlaşırsınız. Ertesi sabah dediği yere gittim. Beni mini mini bir yazıhaneye soktular. Aristide Efendi, kısa boylu, zayıf, çiçekten bıyığının bir tarafı dökülmüş, 50'lik bir Rum'du. Sevimli, zeki gözleri vardı. Beni neşeli bir tavırla kabul etti. Karşı karşıya oturarak konuşmaya başladık. Ticarethanesinin hem Anadolu hem Avrupa ile iş yaptığını, Türkçe ile Fransızca bilen, çalışkan bir memura ihtiyacı olduğunu anlattı. Ara sıra kendi hesabına Anadolu'ya gidip geleceğimi söyledi. Ticaret işlerinden pek anlamadığımı itiraf ettim. Hayırhah bir tavırla, ziyanı yok dedi, gençsiniz, öğrenirsiniz. Sonra gülerek, ben bu işi iyi bilirim diyenden daha korkarım diye ilave etti. Aylık için ne söylediyse kabul ettim. Gideceğim zaman, yarın bonservis kağıtlarınızla gelirsiniz dedi. Cevap vermeden önüme baktım. Müşkül bir durumdaydım. Hadi şimdiye kadar bir işte bulunmadığımı bahane ederek iyi hal kağıdı getiremeyeceğimi söyleyeyim. Mazimi nasıl saklayacaktım? Hakikat er geç meydana çıkacaktı. Her gün ekmeğimi kaybetmek, rezilane kovulmak korkusuyla titreyecektim. Müşkül bir tereddüt dakikası geçirdikten sonra kararımı verdim. Arkadaşım zannederim size her şeyi söylemedi. Benim 6 ay hapis yattığımı biliyor musunuz? İhtiyar Rum şaşırmıştı, gözlerini açarak. Niçin dedi? Bir cahillik ettim. Kendimin olmayan bir parayı aldım. Aristide Efendi'nin yüzüme baktığını hissederek başımı eğiyordum. Kabahatimi söylemeden evvel içimde bir gizli ümit vardı. Açık sözlülüğümden hoşlanarak, halime acıyarak beni yanına alacak sanıyordum. Bu itiraf yalnız zihnimdeyken bana tabii gelmişti. Fakat söz halinde ağzımdan çıktıktan sonra birdenbire garip bir vahamet alıyordu. Aristide Efendi, ma teessüf sizi hizmetime almak kabil değil diyeceği muhakkaktı. Bu sözü işitmemek için acele acele. Tabii beni istemeyeceksiniz. Zaten biliyordum dedim. İhtiyar Rum gülmeye başladı. Hayretle başımı kaldırdım. Yüzünde beklediğimden büsbütün başka manalar vardı. Gözleri adeta şefkatle gülüyordu. Belli ki çok gençsiniz dedi. Olmuş bir iş. Ne yapalım? Yarın gelirsiniz ya. Demek yine beni alacaksınız. Aristide Efendi ellerini omuzlarıma koydu, okşar gibi hafif bir tazikle beni tekrar sandalyeme oturttu. Oturunuz oğlum. Biraz daha konuşacağız. Bir kabahat yaptınız. Bunun için sizi denize atacak değiliz ya. Olmuş bitmiş bir şey. Kaç kişinin başına böyle işler gelmiştir? Kaç kişi derken elini bunların hesabı yoktur demek ister gibi sallıyordu. Hepimiz insanız. Allah baba bizi böyle yarattı. Ne yapalım? Ne zaman iyi bir şey görüyorsak elimizi uzatıyoruz. Karşı dükkanlardan birinin damında bir kedi kocaman bir et kemiğini sıyırmaya çalışıyordu. Aristide Efendi parmağıyla onu göstererek, kedi bu kemiği çaldı. Ne yapacak çalmayacak da? Açlıktan ölsün istiyorsunuz. Kemik çaldı diye öldüreceğiz onu. Arkasından yetişerek bir iki dayak vereceğiz. O kadar. Söyleyecek söz bulamıyor, bön bön ihtiyar Rum'un yüzüne bakıyordum. Bu adam insanlığın bütün zaafını, biçareliğini anlamış, merhamet ve müsamaha ile dolu bir filozof muydu, yoksa namus duygusundan mahrum bir ahlaksız mı? Bunu bir türlü anlayamıyordum. Aristidi Efendi bana parça parça bütün hikayemi söyletti. Muallimi gece yatısında alıkoymalarına hayret etti. Bilhassa efendinin adi bir çekmecede para saklamasını aklına sığdıramadı. "Ben oğullarımın göreceği yerde hiç para saklamadım. Babamdan da öyle görmüştüm," dedi. "Evlerde olsun, devletlerde olsun herkes hırsızlık yapabilirmiş. Marifet insanların çalmasına meydan vermemekteymiş. Kabahat çalanda değil çaldırandaymış. Bu nutkun asıl manasını biraz sonra göreceğim işlere dair talimat alırken anladım. Vazifem bilhassa gümrükten eşya kaçırmak olacaktı. Bunun için gümrükçülerle anlaşacaktım. Aristidi Efendi çürük malları sürmek, sigortalı eşyayı vapur veya trende imha usullerinden ve daha birçok hilelerden bahsediyor. "Gençsin oğlum ama gözünü açarsan çabuk öğrenirsin. Becerebilirsen bol komisyon alır, iyi para kazanırsın," diyordu. Bunları hiç sıkılmadan, beni incitebileceğini düşünmeden söylüyordu. Tıpkı bir meslektaşla konuşuyor gibi. Hakkı yok muydu? Sefil bir hırsızlık için 6 ay hapis yatmış bir adamın nesinden çekinecekti? Hakikati şimdi anlamaya başlıyordum. Dürüst bir genç beklerken karşısında top bir hırsızı bulmak Aristidi Efendi'nin daha keyfine gitmişti. İsyana kendimde ne hak ne cesaret buldum. Hatta bu işi kabul edemeyeceğimi bile söyleyemedim. Yarın gelirim diye mağazadan ayrıldım. Bu küçük vakanın tesirinden günlerce kendimi kurtaramadım. Bu hemen hemen ilk teşebbüsüm olduğu halde namuslu bir iş bulmaktan ümidimi kesiyor, dünyayı hırsızlar, hilekarlar, zalimlerle dolu sanıyordum. Acaba bütün isyanlarıma rağmen bir gün düşecek miydim? 34. Bir sabah odamda gazete okuyordum. Sokakta her zamankinden başka bir türlü gürültü dikkatimi çekti. Karşı evlerde camlar açılıyor, pencereden pencereye konuşmalar oluyordu. Ben de merak ettim, penceremi açtım. Köşe başındaki bakkalın önünde bir kalabalık toplanmıştı. Bir polis memuru ahaliyi dağıtmaya çalışıyor, karşı kaldırımda mahalle bekçisi etrafını sarmış bir kadın alayına ellerini sallayarak bir şeyler anlatıyordu. Kapının önündeki taş merdiveni yıkayan ev sahibi madama ne olduğunu sordum. Başını kaldırdı. "Bakkal dükkanına hırsız girmiş," dedi. Birdenbire yüreğim çarpmaya başladı. "Hırsızı tutmuşlar mı madam?" dedim. "Nerede tutacaklar?" dedi. Pencereyi tekrar kapadım, gazetemi aldım. Bir türlü devam edemiyordum. İçime bir kurt düşmüştü. O gece eve geç gelmiştim. Bunu ev sahibi madam biliyordu. Sonra belki komşulardan da gören olmuştu. Polis hırsızı evvela yakınlarda arayacak, mahalleliden tahkikat yapacaktı. Polisler hapisten çıkmış, sicilli bir hırsız olduğumu öğrendikleri vakit acaba benden şüphe etmeyecekler miydi? Bu vesveseleri zihnimden çıkarmak için birçok uğraştım. Muvaffak olamadım. İçim içime sığmıyordu. Nihayet sabrım tükendi. O gün odamda oturmaya niyet ettiğim halde durmadım. Celal'in yazıhanesine gittim. Arkadaşımın o gün işi yoktu. Epeyce zaman karşı karşıya oturduk. Birkaç defa korkularımı söylemek istedim. Fakat nedense utandım. Hava güzeldi. Celal akşamüstü Hürriyet Tepesi'ne doğru bir gezinti yapmamızı teklif etti. Yorgun olduğumu bahane ettim. Ortalık kararmadan evime döndüm. Mahallede herkes bana bakıyor gibi geliyordu. Madam kapının önünde bir sandalye atmış, bir çorap örüyordu. Yanında durdum. Havanın güzelliğine dair birkaç manasız söz söyledim. Sonra birden aklıma gelmiş gibi. "Onu soracaktım madam, hırsız tutuldu mu?" dedim. İhtiyar kadın başıyla "Hayır" cevabı verdi. Çorabının ilmiklerini saymakla meşguldü. Hesabını bitirdikten sonra bana döndü. "Sizi biraz karakoldan istiyorlar. Demin bir polis geldi," dedi. Artık şüphem kalmıyordu. Korktuğum başıma gelmişti. "Peki madam, şimdi gidiyorum," dedim. Akşam karanlığı içinde tenhalaşmış sokaklardan karakola giderken kendimi o kadar hakir görüyordum ki suçsuz olduğumu bildiğim halde nefsimden utanıyordum. Ümidim kesilmişti. Ben daima böyle hakir kalacaktım. Ömrüm, günüm karakol, mahkeme, polis yollarında geçecekti. Herkesin bana şüpheyle bakmaya, hakaret etmeye hakkı olacaktı. 10 aydan beri ne kadar değiştiğimi o gece karakol yolunda fark ettim. O zamanlar karakolda, mahkemede, hapiste pek fevkalade bir zillet hissi duymamıştım. Fakat şimdi oralarda nasıl yaşayabildiğimi hayret ediyordum. Bu yerlerden yüreğim gün geçtikçe artan bir yılgınlık kalmıştı. Karakola girdiğim vakit, komiser efendi karısını dövmüş bir sarhoşun davasıyla meşguldü. Dava 20 dakika kadar sürdü. Komiser baba bir adamdı. Kadını da erkeği de kah tehdit etti, kah onlara nasihatler verdi. Neticede birbirleriyle barıştırıp evlerine gönderdi. Komiser efendi muvaffakiyetinden pek memnundu. Gülümseyerek bana döndü. Bazı bazı böyle hırçınlıklar da ederiz. Ne yaparsın birader, çocuk gibi insanlar dedi. Niçin karakola çağrıldığımı sorduğum vakit, düşündüğü birdenbire hatırlayamadı, masanın gözünden bir deste kağıt çıkararak karıştırmaya başladı. İsminiz ne demiştiniz? İffet. İffet kız ismidir bebeğim. Ama benim de işitmişliğim var. Bizde bir jandarma yüzbaşısı vardı, İffet efendi. Komiserin böyle güler yüzle ehemmiyetsiz şeylerden bahsetmesi bana biraz ferahlık veriyordu. Nihayet bir kağıt bulup çıkardı. Sizi Aslı Asker Şubesi'nden istiyorlar dedi. Yeniden gözlerinizi muayene edeceklermiş. Polisle sevki diyorlar. Ama siz kendiniz gidersiniz İffet birader. Geçirdiğim korku için kendi kendime güldüm ama bir dereceye kadar da hak verdim. Göz yılgınlığı bir şeye benzemiyor. 35. Yaz bitiyordu. Hala iş bulamamıştım. Kah odamda saatlerce uzanıp yatıyor, kah tenha yerlerde tek başıma dolaşıyordum. Sefaletim son haddini bulmuştu. Ara sıra Kara Mürselli halamla Muzaffer'in hediye kabilinden küçük yardımları olmasa açlıktan ölecektim. Halimi kimseye söyleyemiyordum. Celal bile bazı günler aç kaldığımı bilmiyordu. Bir küçük altın saatim vardı. Paşa babamın bir yadigarı olduğu için çok seviyordum. Bir gün oda kiramı verebilmek için onu satmak lazım geldi. Böyle şeylerin nasıl satıldığını bilmiyordum. Celal'e sormama da imkan yoktu. Çünkü arkadaşım bana mani olacak, bana para vermeye kalkacaktı. Hatta belki de bu sözümü kendisinden para istemek için vesile zannedecekti. Nihayet Bedesten'e gitmeye karar verdim. Başkalarının nasıl mal sattıklarını görecek, ben de onlar gibi yapacaktım. Çarşı o gün çok kalabalıktı. Tellallar ellerinde küpeler, yüzükler, gümüş saat köstekleriyle dükkanlara girip çıkıyorlar, bağıra bağıra dolaşıyorlardı. Eşya satanlar arasında benden biçareleri de vardı. Yamalı bir çarşaf giymiş ihtiyar bir kadın, iki yemek sahanıyla bir hilali gömlek satıyordu.